Ayrım 7.
Başarılarımla kendimden geçiyordum. Biliyor musun Fayol? Bugün su sporları merkezi ile spor kulübü arasında yüzerek gidip gelmeyi başardım. Yakında aynı yolu farkına varmadan çaba harcamaksızın geçeceğim. Fayol keyif içinde beni dinliyordu. Haklı olup olmadığımı bilmiyorum. Ama artık o hüzünlü ve cılız çocuk olmadığını görmek insanın hoşuna gidiyor. Her gün senin yüzünden kendimi cezalandırmak zorunda kalıyorum. Zahmetine değmiyor mu? Evet ama sen yüzmeye gittin mi, dönünceye kadar duayı kesmiyorum. Bir süre boyunca da yüreğim deli gibi çarpıyor. Tehlike yok Fayol. Yakında, çok yakında. Tuvalet Lira Limanı'na kadar bile gidebileceğim. Bütün bunlar çok güzel çocuğum. Ama otur şuraya, şu iskemlenin üzerine. Ciddi bir konuşma yapmamız gerekiyor seninle. Dediğini yaptım. Ne oluyordu? Biri beni evdekilere gammazlayacak mıydı? Su sporları merkezinde olup bitenlerin tümünü biliyorum. Güldüm. Aman Fayol, birlikte soyunmamız seni kızdırmadı ya. Hayır, bu önemsiz. Hiçbir kötülüğü yok. Ama pazar günleri orada yüzmeye giden daha büyük öğrencilerle konuştum. Açıkta demirlemiş büyük gemileri yakınına kadar yüzen çocuklar olduğunu biliyorum. Doğru mu? Evet. Ama yalnızca birkaç kişi. Onlar da büyük yüzücüler. Şimdilik o kadarı bana göre değil. Daha iyi yüzdüğün zaman bile gemileri yanına kadar yüzmeyeceğine söz vermelisin. Neden Fayol? Çünkü oralarda köpek balıklarının kaynaştığı, gemilerden atılan yiyecek kalıntılarının bulunduğu şeyler var. Bu da doğru. Öyleyse. Ama şimdiye kadar kimse köpek balıklarının saldırısına uğramadı. Yine de bir gün olabilir, değil mi? Hatırım için gitmeyeceksin oraya Şuş. Daha sonra sana söz verebilirim. Şimdilik öyle uzaklara gidebilecek kadar iyi yüzmüyorum. Bir ayrıntıyı anımsadım. Fayol, karpuz sever misin? Bu sonu gelmeyen sorular karşısında şaşırarak gözlerini fal taşı gibi açtı. Pek sevmem. Sever görünürüm. İyi ama konuştuklarımızla bunun ne ilgisi var? Bir ilgisi var. Karpuz kokusu güçlü müdür? Çok güçlüdür. İyi işte. Bütün kulüp yüzücülerinin bildiği bir uyarı bu. Köpek balıklarının karpuza benzer bir kokuları var. Bir çocuk da bu kokuyu duydu mu karpuz diye bağırır. Kimse kalmaz ortalıkta. Herkes mendireye doğru kaçar. Biri kıyıdan çok uzaktaysa koku geçinceye kadar hemen bir kayığa atlar. Fayol elini göğsüne götürdü. Korkudan neredeyse morarmıştı. Şuş, bana bunu söyleme. Bir daha hiç içim rahatlamayacak. En sevecen sesimle konuştum. Korkma Fayol, benim başıma hiçbir şey gelmez. Uzaklara yüzmeyeceğime söz veriyorum. İdman yaptığım zaman da hep evlerin bulunduğu yere doğru gidiyorum. Rahat bir soluk aldı ve verdiğim sözde yatışmış gibi göründü. Peki, ama söz verdiğini unutma. Sonu gelmez bir gevezelikti bu. Büyük bir rahatlıkla bir konudan ötekine atlıyordum. Düşünebiliyor musun Adam? King Kong'la boğuşan Tarzan. Müthiş bir şey olurdu bu. Evet, ama gorilin yanında Tarzan tavuk gibi kalırdı. Sana öyle geliyor. Tarzan ormanın çocuğunda. Neredeyse King Kong boyunda bir maymunla dövüşüyor. Hem sonra bütün fillerin yardımına koşması için savaş narasını atmasını biliyor. Matrak bir boğuşma. Tatlı bir esinti doluyordu yemek odasına. Kitap yanı başımdaydı. Ama cesareti nereden bulmalı? Rüzgar beni çok uzaklara götürmek istiyordu. Apaş adını verdiğim rüzgardı bu. Winnetou bozkırlarda koşar, uzun ve siyah saçlarını dalgalandırırken esmeye başlayan rüzgar. Şimdi sıra Winnetou tutkusundaydı. Babam 3 kitabı da almış, okuduktan sonra kitaplığa bırakmıştı ve kitaplar gizli bölmenin yolunu tuttu. Elimin altında hep kitaplardan birisi vardı. Annemin komşu kadınlara yaptığı yorumları işittikçe gülümsüyordum. Bu iyiliği var. Sorun çıkarmadan çalışıyor. Notları çok iyi. Yalnızca matematikten biraz zayıf. Matematik korkunç bir şeydi. Fayol bizim sınıfın öğretmeni olduğundan beri notlarım biraz düzelmişti. Öğretmen olarak Fayol ve sayıdan çok harfi olan cebir işime geliyordu. Gördün mü Adam? Okulda herkes bana saygı gösteriyor. Kimse bana bulaşmıyor. Artık yavaş yavaş küçük bir adam olduğuma sen de inanıyor musun? Hem de nasıl? Yakında bana gereksinme duymayacaksın. Ben de gidebileceğim. Yine başladın saçma sapan şeyler söylemeye. Üçüncü keredir bana bundan söz ediyorsun. Kimse kaçınılmaz olandan kaçamaz. Amma da yaptın be Adam. Keyifliyiz. Apaş rüzgar esiyor. Sen gelip havayı bozuyorsun. Birbirimize surat ediyorduk. Ve düşüncem nesnelerin gizliğinde kayboluyordu. Gerçek şu ki topu topu 12 yaşındaydım. Zaman geçiyordu. Okuldaki ikinci yılımın ortasındaydım. Ve hayatım düzeliyordu. Daha uzun süre plajda kalmama izin veriyorlardı. Orada bütün ağaçları tanıyordum. Sıtma ağacında gizli bir yığın şey vardı. Ve akşamları pencereden kaçmanın heyecanı ne büyüktü. Tavukları ürkütmeden duvarda yürümenin ve Hint kirazının dallarına tırmanmanın. İki kümesi büyük bir tel ayırıyordu. Bir yanda lekesiz beyaz giysiler içinde Lekrun tavukları. Hepsi de birer kamelyalı kadındı. Kitabı okumak için yanıp tutuşuyordum. Öbür yanda çok geniş alev kızıl etekleri, tepelerinde hafif sararmış küçük dantel başlıklarıyla pek zarif olan diğer tavuklar vardı. Bütün yaptıkları büyük bir ağırbaşlılık içinde oluyordu. Yaşayışlarını seyrederek duvarın üzerinde saatler geçiriyordum. Karınlarını doyurmak için büyük bir incelikle eğiliyorlardı. Mısır değil de pırlanta yiyorlardı sanki. Yemleri gagalarken çirkin olmayan bir ses çıkarıyorlardı ama dilleri garipti. İngilizce olmalıydı. Oradan başka bir şeye geçiyordum. Evdekiler bir dostum olmasına izin vermişlerdi. Karşıdaki evde oturuyordu ve o da benim kadar gözetim altındaydı. Kentin en zengin çocuğu olarak ün almıştı. Otomobille gidip geliyor, çoğu kez kornası inek gibi böğüren bu büyük arabayla onun okuldan dönüşünü bekliyordum. Evi kocamandı ve her yanı kapalıydı. Güneş korkusuyla cephedeki pencereleri hiç açmayan teyzeler elinde büyüyordu. Pazarları zaman kaybetmemek için garajdan çıkar çıkmaz dua etmeye başlayan iki teyzenin arasına oturarak büyük otomobille ayine gidip geliyordu. Teyzelerinden birisi çok uzun boylu ve çok zayıftı. Öteki ufak tefek ve yüz yuvarlaktı. Giysilerinin yakası çenelerine kadar çıkıyor, hep pırıl pırıl parlayan siyah rugan ayakkabılar giyiyorlardı. Ayda bir kere öğütle ve tembihlerle yüklü olarak gelip benimle oynamasına izin veriyorlardı. Bugün mü geliyorlar? Adam düşüncelerimi okuyordu. Gelmesi gerek. Zede, teyzelerden korkuyor musun? Teyzelerden mi? Hayır. Bir keresinde benimle konuştular. Din ve inanç birliğine 10 yaşında vardığımı öğrenince haç çıkardılar. Credo, pes ve küçük. Çocuklar küçük İsa'yı 6-7 yaşındayken tanımalılar. Ruhları daha bembeyazken. Belki ama daha önce yaşadığım yerde kimsenin buna aldırdığı yoktu. Uzun boylu olanı bana acımayla baktı ve sordu. Neden? Annenle baban kafir miydi? Bu sözler üzerine ufak tefek olanı haç çıkardı. Okulda Fayol kafirin protestanla aynı anlama geldiğini bana açıkladı. Adam sözümü keserek üsteledi. Peki ama bugün gelmiyor mu? Gelmesi gerektiğini daha önce sana söyledim. Teyzeleri onun da küçük bir adam olduğunu düşünüyorlar kuşkusuz. Bir küçük adam. Bu sözcükler benim için büyük bir has kaynağıydı. Adam için de sanırım. Ve babam hizmetçilerle gevezelik edemeyecek kadar büyüdüğüme inanıyordu. Dada adayla bile. Artık ona dada da diyemeyecektim. İzavra anladın mı? Adı İzavra onun. Ardından daha sert bir uyarı. Seni mutfakta görmek istemiyorum. Mutfak çocuklara göre bir yer değil. Adam, gelip gelmeyeceğini neden bu kadar merak ediyorsun? Çünkü bugün can kurtaran günü. Yerimden fırladım. Doğru. Beni evlat edinen aile, dolayısıyla kuzenim olan çocuk, bacağını kırmıştı. Babamın muayenehanesinde kırığın filmini alacaklardı. Bir can kurtaran gerekiyordu. Hastanede bir tek can kurtaran bulunduğundan akşam için önceden ayarlanmıştı. Saat 8'de babamı almaya gelecekti. Nedenini kestiremediğim halde onunla gitmem istenmişti. Gerçek şu ki bacağına macağına aldırdığım yoktu. Bütün istediğim can kurtarana binmekti tabii. Kendimi bildim bileli bu düşünce kafamı kurcalıyordu. Vaktimiz olacak. Kaldırımda bir sıra oynayabiliriz. Akşam yemeği daha erken yenecek. Çünkü bizimki dolu mideyle çalışmayı sevmez. Her şey önceden kararlaştırıldı. Onun adı da Joasinho'ydu. Joao Galvo Medrios. Her zaman iyi giyimliydi. Mavi kaşmir pantolon, ipekli gömlek. Her zamanki saatte akşam yemeğini yemiş ve parktaki sıralardan birine oturmuştuk. Yanmış kibrit çöpleriyle arabaların üzerine bahse giriyorduk. Yoldan geçen her otomobilin plakasında 9 rakamının bulunup bulunmadığını bahsimizin konusuydu. Ve oyun çok yavaş gidiyordu. Çünkü Natal'de pek az araba vardı. Üstelik akşamları sokakta kalanların sayısı daha azdı. Zaman zaman teyzeler üşütmemek için omuzlarına bir şal almaya dikkat ederek evlerinin üst kat penceresinden başlarını uzatıyorlardı. Nöbetleşi pencereye çıkıyorlardı. Geldiğinde de küçük bir çanı çalıyorlardı. Joaquinho saçlarını düzeltiyor, gömleğiyle pantolonuna çeki düzen veriyor, elimi sıkıyor ve uzaklaşıyordu. Her zamanki gidiş saati 8:30 geçmezdi. Kapıda Dadada, hayır Dadada değil, İzavra gözü oyunumuzda hava alarak gelip geçenlere bakıyordu. Bahçe yollarının birinden çok güçsüz bir miyavlama yükseldi. Oyunu kestik ve bekledik. Miyavlama daha güçlü olarak tekrarlandı. Gidip bakalım. Çimenlere atladım. Elimi uzattım ve mini mini bir kediyle geri çektim elimi. Zavallı, bırakılmış. Burada kalırsa bir araba onu ezer. Ya da bir köpek parçalar onu. Joaquinho avucumdaki küçük hayvan okşuyordu. Erkek mi dişi mi? Bakacağız. Şurası, şu sokak lambasının altı daha aydınlık. Kediye baktım. Daha da kötü. Bir dişi kedi bu. Nereden biliyorsun? Joaquinho'ya şaşkınlıkla baktım. Teyzelerinin ondan her şeyi sakladıkları gerçekti. Bir dişi kedi bu. Görmüyor musun? Onu alabilir miyim? Al. Kollarında küçük dişi kediyle pek mutluydu. Onu durup dinlenmeksizin okşuyordu. Senin hiç hayvanın olmadı mı? Hayır, senin? Benim şu köpeğim var. Adı Tulu. Gerçekten bir köpek değil. Çünkü eciş bücüş. Her yanı onarılmış. Bende o da yok. Tavukların da mı yok? Yok. Aklıma bir şey geldi. Neden kedi evine götürmüyorsun? Birden ortaya çıktığı için de adını Aprius koyarız. Teyzelerimizin vermezler. Emin olabilirsin. Ama burada kalırsa ölecek. Onu gizlice götürebilirsin. Evdeki bahçıvana söylersin. O büyük bahçede kimse onu bulamaz. Bulurlar. Her sabah ayinden önce teyzelerin bahçeye dua etmeye çıkarlar. Kediyi görüverirler. Kurbağalara, sümüklü böceklere bile katlanamıyorlar. Ne kötü insanlar. Kötü değil. Alışkanlıkları yok. Ancak çiftliğe gittiğimde hayvanlarla oynarım. Orada evet. Sorunu nasıl çözümleyeceğimizi düşünerek sustuk. Niçin sen evinde gizlemiyorsun? Bizde bir tek hizmetçi odası var. Bir bakalım mı? İzavra'ya doğru koşmaya başladık. Yavrum, o pis hayvanı dışarıda bırak. O pis bir hayvan değil Dadada. Küçük, güzel bir dişi kedi yavrusu. Yarına kadar gizlememiz gerekiyor. Yarın bir çözüm buluruz. Onu odanda gizleyemez misin? Delirdin mi sen? Her yer pirelerle mi dolsun? Yalvardım. Zavallıcık, ölecek. Kabul et Dadada. Yarına kadar, fazla değil. İzavra kararını verdi. Belki de yanda, avadanlıkta. Bir yığın eski sandık var. Kediyi oraya koyabiliriz. Ama durumu kendisine bağlı. Miyavlamaya kalkarsa hapı yutmuştur. Miyavlamayacak. Bak ne kadar uslu. Üşümezse sakin sakin oturur. Hadi öyleyse. Joaquinho merdiven başında bekledi. Ben İzavra'nın ardından indim. İzavra kapıyı açtı. Burası da pek pis. Bütün bu eski püskü şeyleri neden yakmıyorlar şaşıyorum doğrusu. İyice bir sandık aradı. Mumun titrek ışığı odayı gölgelerle ve hareketlerle doldurdu. Onu şunun içine koyalım. Üstümün başımın toz ve örümcek ağıyla kaplanmasına hiç niyetim yok. Tam o sırada hayatımın en büyük trajedisi oldu. Her şeyi unutmuşum. Can kurtarını, saati, kırığın çekilecek filmini. Babam yarım saat önce hazırlanmış ve beni uyarmak için aşağı inmişti. Kapıya yürüdü ve bizi görmedi. Evin içinden geçti. Bekleyen Joaquinho ile karşılaştı. Öfkelendi ve kim bilir neler kurmaya başladı. Nerede? Joaquinho yaprak gibi titriyordu. Bu ses gözünü yıldırmıştı. Odayı ve mum ışığını gösterdi. Yüreğim çarparak dışarı çıktım. Buraya gel, dik kafalı pis herif. Merdiveni çıktım. Dizlerim birbirine çarpıyordu. Tek söz söyleyecek halde değildim. Koluma yapıştı. Önünden yürüdüm. Küçük bahçede durduk. Işıkta gözleri sesi kadar öfkeliydi. Söyle küçük serseri. Hizmetçinin odasında ne yapıyordun? Pis serkeş. Hemen yukarı çık. Filmin alınışını görmeye gelmeyeceksin. Can kurtarının canavar düdüğü yolun başında çınladı. Beni delip geçiyordu sanki. Babam bana sırtını döndü. En ufak bir tepki göstermiyordum. Utançtan ve üzüntüden ölmüştüm sanki. Joaquinho'nun kaçtığını, koşarak evine döndüğünü bile görmemiştim. Yerimden kımıldayamıyordum. Gırtlağımdaki acılı bir düğüm benim ağlamama engel oluyordu. Bir soru beni kovalıyordu. Bütün bunlar neden Tanrım? Bahçeden geçen rüzgar terimi buz gibi yapıyordu bedenimde. İzavra öfkeyle merdiveni çıkıyor, bana doğru geliyordu. Acımın tüm uzantısını anlıyordu. Kaba düşünce biçimiyle bir çocuğa böyle davranmayı cinayet saymaktaydı. Gir içeri, gel. Beni yavaşça itiyordu. Acı portakal çiğnemiş gibi dişlerim gıcırdıyordu. Hadi gir içeri, yarın her şeyi annene anlatacağım ve bu iş bitecek. Bir çocuk yüreği unutur ama bağışlamaz. Maruz geldiğinde neredeyse ayakta duramayacak kendimi kollarına attım. Gözlerim kıpkırmızıydı. Ağlamaktan şişmişti. Ne oluyor yavrum? Gözyaşlarımı tutarak, burnumu çekerek ufaktan ufağa bütün olanları ona anlattım. Maruz biraz daha ağlamama göz yumdu. Sonra beni yatıştırmayı denedi. Geçecek küçüğüm. Hiçbir zaman geçmeyecek Maruz. Küçükken babamla Noel'de başımdan geçen olay kadar büyük bir acı bu. Noel oldu mu? Yaşlarla dolu gözleri ve sakallı yüzü gözümün önüne geliyor. Hiçbir zaman unutmayacağım. Zamanla her şeyi unutacaksın. Şimdi daha yatıştığına göre bırak da oturayım. Çünkü bütün gün ayakta çalıştım. Eski koltuğa yerleşti ve beni dizlerine oturttu. Gözyaşların arasında bir şey anımsadım. Ben bir budalayım değil mi Maruz? Hiç bile. Bugün de, hayat boyu da hep çocuk olacaksın. Orasına diyecek yok. Adam'la birlikte karar vermiştik. Küçük bir erkek olduğuma göre. Bunu fark etmediğimi mi sanıyorsun? Geldiğimde bazen beni öpüp öpmemekle kararsızlık geçiriyorsun değil mi? Burnumu çekerek başımla onayladım. Küçük bir erkek, bir adam olmak. Bu mu sanıyorsun? Saçlarımı okşayarak güldü. Budalalık bu. Bir oğul babasını neden kucaklayıp öpmesin? Hem şunu bil ki beni baba olarak seçtiğine göre yaşlansan, sakalların bile çıksa yine öpmeye devam edebilirsin. Gözyaşlarım dinmek istiyordu ama kollarım ve bacaklarım sarsılıp durmaktaydı. Hep güneşi uyandırmaktan söz eden oğlum nereye gitti? Kişi böyle anlarda kuramlarını kanıtlamak zorundadır. Güç olacak. Sanırım benim güneşim dondu. Yarının başka bir gün olacağını sana daha önce de söyledim. Her şey değişecek. Hayat nedir Maruz? Bak, bu konuda bir bildiğim yok. Neden sordun? Düşünüyordum. Buraya geldiğimde coğrafyayı bilmediğimi. Burayı Kuzey Amerika sanırdım. Pencerenin her gün kovboy dostlarımı göreceğime inanırdım. Düştü bunlar. Bilseydim hiç gelmezdim. Uzun uzun burnumu çektim. Gelirdim. Çünkü çocuklar karar veremezler. Büyüklerin istedikleri her şeyi yapmak zorundadırlar. Bense öyle küçüktüm ki. Bu kadar mı? Bu kadar. Bir şey unuttun. Ben her akşam seni görmeye gelmiyor muyum? Sen başkasın. Kabul ettik diyelim. Ama John Westmore ya da Tarzan. Hem de kaç kere gelip düşlerinin kapılarını vurmuyorlar? Doğru. Öyleyse sende eşsiz bir yetenek var. İnsanda bu yetenek oldu mu, güneşin gerektirdiği kadar sık uyanabileceğine inanmalısın. Seni bu üzüntülerle baş başa bırakırsam yarın nasıl çalışabilirim? Bir an sustu ve saçlarımı okşamayı sürdürdü. Göz kapaklarım ağırlaşmaya başlıyordu. Sen uyuyuncaya kadar kalacağım. Beklenmedik bir rahatlıkla koltuktan fırladı. Uykuya dalmak üzere olan bedenimi yatağın üzerine bıraktı. Soyunmana gerek yok, pijamaların sırtında. Hala titreyerek yattım. Elinin elimi tuttuğunu duydum. Baba buydu işte. Yatıştığımı hissedene kadar uyumama göz kulak olan bir baba. Uyandığımda çok geç olmuştu. Işık hala yanıyor, Maruz koltukta uyukluyordu. Kımıldadığımı işitince gözlerini açtı. Hala burada mısın Maruz? Biraz daha düzeldiğini ve uyandığına güven getirmek için bekledim. Ayağa kalktı. Yatağa doğru eğildi. Artık gidiyorum küçüğüm. Yorganımı iyice örttü. Üstünü açma. Sabah hava çok serin oluyor. Bir kere daha saçlarımı okşadı. İyi uyu çocuğum. Çünkü her şeye karşın hayat çok güzeldir. Acı korkunç bir şeydi. Neden bir anda gelmiyordu? Neden büyük bir acı geldiği gibi hemen geçip gitmiyordu? Her şeyi bir çırpıda fayola anlatmış, patates gibi bir burun ve şiş gözlerle sınıfa girmiştim. Tarsu'ya bana ne olduğunu sormuştu. Ama gözlerim yeniden yaşlarla dolduğu için ne ona bir yanıt verebiliyor ne de bir şey anlatabiliyordum. dünya tüm anlamını yitirmişti. Her şey beni öylesine kabaca yaratılıyordu ki nesnelerin kavramını yitiriyordum. İçimde beni tüketen bir tek şey vardı. Acım. Eskiden de güçlü göstermişti kendini. Gizlenmek, ölmek, yok olmak isteyerek sıramın üzerine yıkıldım. Serseri, dik kafalı. Sınıfın ağzı açık kaldı. Peder Amadio yaklaştı. Ne olduğunu sordu. Bir şey bilmiyoruz. Hep ağlıyor. Ağlamaktan başka bir şey yaptığı yok. Peder Amadio hemen dışarı fırladı. Peder Feliciano ve Peder Leon ile birlikte geri döndü. Beni revire götürdüler. Merdiveni çıkacak gücüm yoktu. Taşıdılar. Bir yaş ettiler. Şunu iç, iyi gelir. Acımsı bir ilaç içtim. Az sonra bir boşluk duygusu çöktü içime. Ellerimin gücü çekiliyor, bir yaz güneşi bedenimi ısıtıyordu sanki. Bir tek Fayol kaldı başımda. Sevecenlikle yüzüme bakıyordu. Fayol, ne var Şuş? Buradayım. Hadi, ilaç sana iyi gelecek. Her şey en kaba biçimiyle yeniden canlanmaktaydı. Bir şey yapmıyordum Fayol, hiçbir kötülük yaptığım yoktu. Kendime hakim olamıyordum ve gözlerimden yaşlar fışkırıyordu. Hiçbir kötülük yaptığım yoktu. Ben ne serseriyim ne de dik kafalı. Söylediği öbür şeyler de değilim. Tabii değilsin Şuş. Bunu herkes biliyor. Sen yaratıcılık dolu bir çocuksun. Bir parça şarısın o kadar. Artık evime dönmek istemiyorum. Yemeğe dönmek istemiyorum. Ve onu bir daha görmek istemiyorum. Bugün benimle yemek yiyeceksin. Evine telefon edeceğim ve öğretmenlerden birinin doğum günü olduğunu söyleyeceğim. Böylesi uygun mu? Uygun. Ama kimseyle birlikte yemek yemek istemiyorum. Kimseyi görmek istemiyorum. Ölmek, kaybolmak istiyorum. Bütün gücümü topladım. Elimi ona uzattım. Neden onu bana vermiyorsun Fayol? İstediğin nedir çocuğum? Neden onu bana geri vermiyorsun? Neden? Küçük mavi taşımı geri istiyorum. Yaşamak neye yarar? Niçin yaşamalı? Hayır Şuş, böyle konuşma. Taş maş yok. Hem sen taşı bana verdin bir kere. Verilen şey bir daha geri alınmaz. Hıçkırıklarım artıyordu. Onun söylediklerini duymaktansa bir köpek balığının beni parçalamasını tercih ederdim. Fayol beni nasıl avutacağını bilemiyordu. Gözleri yaşlarla doldu. Elini cebine attı ve kareli mendilini çıkardı. Ama bu kez bana vermek niyetiyle değil. Şimdi Peder Ambrosio ile başlasaydım. Fayol'a Fransızca bizi yalnız bırakmasını söylediğini işittim. Ve Fayol merdivende kaybolmuştu. Öbür yatağın üzerine oturdu ve uzun ellerini dizlerine koydu. Öyle ciddiydi ki sürekli gözlerini kırpmasına yol açan sinirli bir tik kapmıştı. Benim gibi otur. Güç bir şeydi bu. Çünkü bitkinliğim öylesine büyüktü ki bedenime söz geçiremiyordum. Ama oturdum. Evet. Sesi sert ve buyurucuydu. Bu işe yakında son verecek miyiz? Şaşkınlıkla elmacık kemikleri fırlak zayıf yüzüne baktım. Ne olup bittiğini biliyor musunuz? Biliyorum. Sonra her şeye bir son vermek üzere buradayım ben. Seni evine dönmeye hazırlamak üzere buradayım. Bir daha oraya dönmeyeceğim. Onu bir daha görmek istemiyorum. Yüzüne bakmak istemiyorum.